Ayrım 10. Atatürk ve Kayıp Kıtamu'nun şifresi. Derleyen Harika Yamak. Sayfa 140. Musa, Mu ve Simgeler. Tarihçi Arthur Weigel'a göre, Hazreti Musa'nın kavmiyle birlikte Mısır'ı terk etmesi, M.Ö. 1346'da Firavun Tutankamon döneminde olmuştu. Manethon, tarihi bir kişiliktir ve Musa'nın Mısır adıdır. 4. Amenofis'in din değişimi döneminde yaşamış ve bu inançlardan yola çıkmıştır. Buna rağmen 4. Amenofis'in din değişimi Mısır'da kökleşmemiş, sadece 20 yıl kadar sürmüştür. Onun ölümünden sonra Mısırlılar inançlara dönülmüştür. Tek tanrı inancı ise Kenan bölgesinde kökleşmiş ve başka bir dinin temelini oluşturmuştur. Birçok uzmana göre Ölüler kitabı büyük ve derin sırlar saklamaktadır. 1758 yılında Fransız Cyprianus Ölüler kitabı için derinliğine zor varılan gerçek kutsallığı bu kitapta tanıdığını söylemiştir. Bir diğer araştırmacı Lucien ise Mısır dini bilmecelerle doludur. Konuyu yeterince bilmeden ve hatta ezoterik sınamalardan geçmeden onu küçük görmemeliyiz. Tanrıların gerçekten tanrı, köpek başlıların ne olduğunu bilmek için bu sırları tanımak gerekiyor demiştir. Ölüm ötesine geçmek. Ölüler kitabının anlamını iyi bilen ruh, evrenin büyüklerine karşı koyabilir ve hakimlerin karşısına korkusuzca çıkabilir. Her ölünün ruhunun tartılması sırasında yapılan korkunç sınavda savunma yapabilme şansları olabilir. Osiris'in önünde yeri öptükten sonra ruhlarını pisliklerden korumaktadırlar. Çünkü ruh kadının karnından çıktıktan sonra yaşamı süresince kapıldıkları yüzünden kirlenmiştir ve ruh bedeninin kirlendiğini hissetmektedir. Ancak Ölüler kitabında bulunan dua ve formüller sayesinde ruh, Ra'nın ateşinde tutuşmaktan kurtulur. 42 hakimin önüne çıkmaktan korkmaz. 42 hakimin her birisi Mısır'ın bir bölgesini ve 42 günahtan birisini temsil etmektedir. Bunlar ölüyü sorgularlar, ölü o anda Tihot'un önünde günahlarını itiraf etmelidir. Tihot, gizli olanların sahibidir. Bilinmeyen bir sebeple şebek şeklinde resmedilmiştir. Bu durumda ölü ne demelidir? Tihot ve çakal kafalı tanrı Anubis teraziye bakarken ölü insanlara karşı günah işlemediğini, makamlara saygılı olduğunu, tanrıları kızdıracak şeyler yapmadığını, öldürmediğini ve öldürmek için teşvik etmediğini, acı çektirmediğini, tapınaklardan çalmadığını, hileli tartı kullanmadığını, tanrıların kuşlarını ve kutsal göllerin balıklarını çalmadığını söyleyerek kendini temize çıkaracaktır. Gerçek tüy kadar hafiftir. Tanrıların yazıcısı olan Tihot ve mezarlıktan koruyan Anubis, ölüyü dinler ve sonra teraziye bakarlar. Eğer Tihot terazinin iki kefesinin dengede olduğunu yazarsa, kefenin birisinde ölünün vicdanının ve iradesinin simgesi olan kalbi bulunur. Diğerinde ise Maat'ın yani gerçeğin tüyü bulunmaktadır. Gerçek tüy kadar hafiftir. O zaman ibiş kuşu kafalı Tihot, ölüler tanrısı Osiris'e döner ve ölünün kalbinin doğru olduğunu ve kalbin tüyden ağır olmadığını söyler. O zaman ölü sonsuza kadar istediği yerlere gidebilir, canlıların arasına, yerin altına, saman yolunun derinliklerine. Artık o ölü değildir, ölümsüzlerle beraberdir. Gittiği yerde yiyecek tarlaları vardır. İncir ağaçlarının gölgesindeki serinliği tadar. Tanrıçaların sütünden içer. Bu arada kötülerin yerini de görür. Orada kendi iç organlarını yiyen krallar, işkenceci tanrılar, kafaları kesik ama bedenleri olan hafızasız ruhlar vardır. Ama o onlardan uzaktır ve ışık ruhların arasında ebediyen yükselmiştir. Ölüm geceye benzer. Ölüler kitabından yapılan bazı alıntıları yazdık. Tümü ise Mısır'ın gizeminden sadece birkaç damla olur. Bu garip medeniyetin bir benzeri tarihte yoktur. Yunan medeniyetinin temelinde Mısır medeniyeti yatar. Eski Mısır'da, Mezopotamya'da olduğu gibi astroloji bilgisi yoktur. Gök cisimlerinin tanrı kabul edilmesi inancı vardır. Mısır, gök olaylarını dinsel bir çerçeve içinde görmüştür. Bilimin bir parçası yapmamıştır. Göklerde değişmeyen bir düzenin bulunduğuna, görüntüler değişse de bir kararlılığın bulunduğu inancına sahiptiler. Ama bu inanç mitoloji ve masallarla doluydu. Bundan dolayı Mısır astronomisi ayinlerin ve dinsel törenlerin bir parçasıydı. Çok dindar olduklarından din işlerinin aksamaması için özen gösterirlerdi. Zamanın akışına anlam vermek isterlerdi. Zaman bitmezdi ve bir döngüye sahipti. Daima yeni baştan yaşanıyordu. Günleri uğurlu ve uğursuz olarak ikiye ayrılırdı. Zaman dilimleri için sihirli formülleri vardı. Hareketlerini bu şekilde yönlendiriyorlardı. Ölümü geceye benzetirlerdi. Ölüm sonrasında ruhlarını düşmanlarından koruyabilmeleri için dünyasal görevlerini doğru zamanlarda yapıyorlardı. Sadece bu nedenle mezarlıklarda lahit kapaklarının içlerini köşegen yıldız saatleri resimleri yaparlardı. Üç kez güçlü Hermes. Antik çağın sonlarında bir üçleme saplantısı vardı. Hristiyanlığın üçlü birlik, teslis inancında ve Hermes Trismegistos, üç kez güçlü Hermes geleneğinde bu olgu kolaylıkla görülebilir. Hermesçiler, Neoplatoncular ve Gnostikler arasında iki temel türden üçlü birlik uygulaması vardı. Bunların ilkinde, tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi, bir baba tanrı, babanın gücünü harekete geçiren bir oğul ve baba ile oğul arasında bir tür köprü işlevini gören üçüncü bir güç vardı. Daha yaygın olan ikinci üçlü birlik ise yaratıcı gücün yani Demiurgos'un ardında bir gizli tanrı olduğu inancına dayanıyor. Bu iki tanrı ya birbirinde tümüyle ayrı ya da gizemli bir biçimde birleşmiş olarak görülüyordu. Gizli tanrı yani Platoncu düşüncedeki iyilik ilkesi ya da ilk ilke oluşturma eyleminin karşısındaki saf düşünceydi. Üçlü birliğin üçüncü üyesi büyük bir çeşitlilik gösteriyor, dünyanın ruhu, tanrısal akıl olarak adlandırılıyordu. Ancak temel işlevi bir yandan üçlü birliğin diğer iki unsuru arasında köprü görevi görmek, diğer yandan da onları birbirinden ayırmak gibi diyalektik bir işlev idi. Aslında Hermescilik, Neoplatonculuk ve Gnostisizm iki katlı felsefeler idi. Bir katında kitleler için inançlar, öteki katında seçilmişler için bilgi yani Gnosis vardı. Ne var ki Gnosis akılsal bir bilgi olmayıp insanın kendini bilmesi gibi sezgisel ve bilinçsel bir süreci kapsamaktaydı. Aydınlanmış azınlık olarak seçkinler eğitim ile etik ve dinsel uygulamalar sayesinde Tanrı'ya, kitleler için gizli olan ilk nedene yaklaşabilirlerdi. Kitleler ise Demiurgos'un ötesinde hiçbir şeyi göremezdi. İnsanın kendi içine dönüşü, ezoterizm ve seçkincilik, insanın fiilen ya da potansiyel olarak tanrısal olduğu inancını da birlikte getiriyordu. Bunun kaynağı, ölen firavunun Osiris'e dönüştüğü biçimindeki Mısır inancı olabilir. Mısır dininin geç dönemlerinde bu inanç bir biçimde demokratikleşmiş ve halka açılmıştı. Her insan kendini adama, iyi bir eğitim ve doğru bilgi sahibi olmakla Osiris'e dönüşme ve böylece ölümsüzlüğü elde etme şansına kavuşmuştu. Mısır inancında Tanrı, insan da dahil olmak üzere her şeyde var olabilirdi. Hermesçi, Neoplatoncu ve Gnostik akımların biçimsel bir örgütlenmeden yoksun olmaları ve insanın iç dünyasına yönelik böyle yöntemlerin bireyselliği zorunlu kılması, kurumsallaşmış Mısır dininin çöküşünden sonra ortaya çıkan kaotik duruma pek uygun düşüyordu. Mısır dininin kalıntılarından doğan üç inanç akımı Hermesçilik, Neoplatonculuk ve Gnostisizm idi. Hermesçiler her şeye kafa tutarak Mısırlık aldılar. Neoplatoncular Helenleşerek bağlılıklarını Platon düşüncesi üzerinde yoğunlaştırdılar. Gnostikler ise kendilerini Hristiyan olarak gördüler. Kuşkusuz bu üç akım arasında ayrılıklar ve rekabetler oluyordu. Yine de bu üç akım birbirlerine yalnızca biçimsel olarak benzemekle kalmıyorlardı. Aralarında ilişkiler kuruyor ve birbirlerinin yapıtlarından etkileniyorlardı. Hermes, Mercurius, Trismegistus, Siena Katedral. Sözünü ettiğimiz üç akım arasında en eskisinin Hermescilik olduğuna ve diğer iki akımın oluşması üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna kuşku yoktur. Öte yandan Hermescilikte Helen, Yahudi, Pers, Mezopotamya ve Mısır dinlerinden etkilenmiştir. Ancak din tarihçileri arasında bu etkilerden hangisinin en büyük ağırlığa sahip olduğu konusunda pek ateşli tartışmalar sürmektedir. Elbette bu tartışmalar Hermesciliğin yaşı sorununu da gündeme getirmektedir. Hermesciliğin ve Hermesci literatürün Corpus Hermetica, Mısır kökenli olduğunu savunanlar akımın tarihini de geriye doğru götürme eğilimini taşımaktadırlar. Aslına bakılırsa Mısırlılarca demotik yazıyla ve Kıpti dilinde yazılmış olan Hermetica'nın üzerinde önemli ölçüde eski Mısır inanç ve uygulamalarının etkisi olduğunu kabul etmek mantıklıdır. Üstelik Roma döneminde hiç kimse Hermesciliğin Mısırlı olduğu düşüncesine karşı çıkmamıştır. Ancak Hermesciliğin kökeni sorunu göründüğünden daha büyük öneme sahiptir. Sorun, Hermesciliğin yalnızca Gnostisizm ve Neoplatonculukla bütünsel bağlantısında değil, aynı zamanda bir bütün olarak Platonculukla, yani doğrudan Helen felsefesi ile ilişki içinde olup olmamasındadır. Zira Hermescilik ile Yuhanna İncili ve Aziz Pavlus'un mektupları arasında yakın bir benzerlik bulunmakta, Hermesciliğin Hristiyan teolojisini doğrudan etkilemiş olduğu belirlenmektedir. Eğer Hermetik metinler, Hermetika, Hristiyanlık öncesine ait ve Mısır kökenli ise, o zaman Hristiyan teolojisinde bugüne kadar ileri sürülen Helen ve Platon etkisinin dışında Mısır etkisinin olduğunu kabul etmek gerekecektir. Üstelik Platon ile Pitagoras'ın fikirlerini Mısır'dan aldığı yolundaki görüşü reddetmek iyice güç olacaktır. Hristiyanlığın düşünsel temelinde Ari ırk dışında bir kökenin bulunmasına şiddetle karşı çıkanlar, Hermetika'nın tarihlendirilmesini milattan sonra 1. ve 3. yüzyıllar arasına oturtmaktan çekinmemişlerdir. Oysa Hermetik metinlerin daha eski dönemlere tarihlendirilmesi gerektiğini işaret eden en önemli nokta, Hermes'in Mısır bilgelik tanrısı Thoth ile özdeş olmasıdır. Bu özdeşlik konusunda tüm bilim adamları fikir birliği içindedir. Ayrıca Thoth'un yazıları düşüncesinin çok eski olduğu açıktır. 18. sülale zamanında revaçta olan Ölüler kitabı içinde Thoth'un yazıları sık sık anılmaktadır. Plutarkos da Hermes'in yazılarından söz etmektedir. Tüm bunlara ek olarak Dehiviti, üç kez en büyük Thoth sözcüğü Yukarı Mısır'daki Esna'da bulunmuş ve M.Ö. 3. yüzyıldan kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca Dhiviti sözcüğü Sakkara'da bulunan M.Ö. 3. yüzyıllara ait demotik metinlerde de okunmuştur. Bu yeni bulgular Hermes Trismegistos'u ve Hermetik metinleri Hristiyanlık öncesine tarihlendirmektedirler. Hermes Trismegistus, Johann Theodor de Bray. Genellikle Thoth kültünün en çok Ptolemiler döneminde yayıldığına inanılmaktadır. Oysa 1000 yıl önceki döneme ait Ölüler kitabında Thoth son derece önemli bir konuma sahip olan ve en çok dua edilen tanrıydı. Fakat eski Thoth kültü ile Hermescilik arasında kesin bir ayrım çizgisi çekilmesinin nedeni Hermesciliğin soyut Platoncu felsefesidir. Önceki dönemlerde Mısırlıların soyut din kavramları oluşturabilmesi olanaklı görülmemiştir. Oysa bu kanı da yanlıştır. M.Ö. 2. 1000 yıla tarihlendirilen Memphis Teolojisi adlı metinler bu kanının yanlışlığına kanıttır. Bu metinlerde Tanrı Ptah evreni önce kalbinde yaratmakta, sonra konuşma eylemiyle gerçeğe dönüştürmektedir. Bu anlayış Platoncu ve Hristiyan Logos, kelam anlayışına dikkat çekecek ölçüde benzemektedir. Mısır dininde Thoth yazının mucidi, matematiğin başlatıcısı, tılsımlı sözlerin ustası, tanrısal konuşma eyleminin ve hatta evrenin yaratıcısı olarak görülüyordu. Bu son iki özelliğiyle Thoth, Memphis teolojisi metinlerindeki Ptah ile özdeşleşiyor ve sonradan gelişen Platon felsefesi ve Hristiyan teolojisindeki Logos kavramına da uygun düşüyor. Thoth ya da Hermes Trismegistos tüm farklı yönleriyle iki katlı felsefelerdeki bütün önemli rolleri üstlenebilir. Tanrıların babası ve yüce akıl olarak gizli tanrı olabilir. Harekete geçiren güç ve logos olarak Demiurgos rolünü alabilir ve nihayet tanrının iki unsurunu birleştiren ve ayıran kutsal ruh olabilir. Ancak sonraları baskın duruma çıkan gelenek Hermes'i bir filozof ya da ahlak eğitmeni olarak yorumlamaktaydı. Bu durumda Hermes'in tanrılıktan bilgeliğe dönüştürülmesi ile karşılaşıyoruz. Milattan önce 3. yüzyılda Platon yazının sayıların astronominin kurucusu olarak Thoth'tan söz etmiş, Thoth'u hem bir tanrı hem de bir bilge olarak görmüştür. Abderalı Hekaistos ise Hermes Thoth'u büyük bir bilge olarak tanımlamıştır. Tanrıların zaman içinde ölümlü bilgeler durumuna dönüştürülmesi tüm dünya inanç sistemlerinde görülen bir olgudur. En önemli tanrıları Mısır'ın ilk firavunları olarak gören gelenek milattan önce 13. yüzyıla kadar geri gitmektedir. Ancak çoğunlukla bu gelenek tek tanrıcılığın ya da tek tapımcılığın monolatria ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bunun nedeni tekel savına dayanan inançların diğer tanrılara hoşgörü ile bakamamasıdır. Özetlemek gerekirse Neoplatonculuk ve Gnostisizm öncelikle Mısır'da büyük ölçüde Helenleşmiş Mısırlılar arasında kurumsallaşmış Mısır dininin yıkılmasından sonra yayılmışlardır. Bu akımların ve müritlerinin oluşmasında Hermesçi düşünceler önemli bir rol oynamış ve merkezi bir yer tutmaya devam etmiştir. Thoth, Hermes kültü, Mısır dininde her zaman önemli olmuştur. Fakat özellikle milattan önce 2. bin yılın ikinci yarısında gittikçe daha önemli duruma yükselmiştir. Hermetik yazılar yani Thoth'un yazıları kavramı oldukça eskidir. Ne var ki günümüze kalmış haliyle bu metinler bunalım içindeki Mısır dinini temsil etmekte ve Mısır dışından aktarılmış düşünceleri de içermektedir. Büyük olasılıkla Hermetika'nın kapsamında milattan önce 6. yüzyıldan İsa'dan sonra 2. yüzyıla kadar uzanan bir süre boyunca yazılmış yazılar mevcuttur. Yine de göreceli olarak geç bir dönemde yazılmış olmasına karşın hermetik metinler çok daha eski dönemlere ait birçok dinsel ve felsefi düşünceler içermektedir ve esas olarak Mısır kökenlidir. Son dönemde kaleme alınmış yazılarda Helen etkisinin olduğu kuşkusuzdur. Ancak hermetizmin kökeninin Yunan'da aranması anlamsızdır. Zira Pitagorasçı ve Platoncu Helen felsefesi Mısır dinine ve düşüncesine çok fazla bağımlıdır. Bu da Hristiyan teolojisinin kökenini Ari ırktan Helen düşüncesine değil Mısır'a bağlamaktadır. Nadir bulunan eski kalıntılar. Doğrudan Mu'dan yani Anakara'dan Motherland geldiği düşünülebilecek kalıntılar son derece nadirdir. Son 5 yıl içinde Mu ile en azından çok yakın bir bağlantı sergileyen iki parçaya ulaşılmıştır. Bunların ikisi de bronzdan yapılmış sembolik heykelcikler. Anakara'da ya da eski Uygur kentlerinden birinde bu büyük imparatorluğun doğu parçası, kutsal kitapta tufan olarak geçen son manyetik felaketin kuzey dalga akışı tarafından yok edilmeden önce yapılmış olmalılar. Bu dalga üzerinden geçtiği ülkenin tamamını yok etti. İnsanlar boğuldular, kentler yıkıldı ya da dalgayla sürüklenip gitti ve sulara gömüldü. Uygur başkenti bugün yaklaşık 16 metre taş, çakıl ve kumun altında yatmaktadır. Bulunduğu yer bugün sadece geniş kayalık arazilerden ibaret olan Gobi Çölü. Tufan toprağı ve her şeyi alıp götürmüş. British Museum'da batmadan önce Muğda imal edildiğine hiç kuşku olmayan 3 asa bulunmaktadır. Muğda yani Anakara'da 10 farklı kabile vardı. Fiziksel olarak kolayca ayırt edilebilmelerine rağmen kullandıkları dil pek az değişiklik gösteriyordu ve sadece küçük ayrıntılarda farklılık vardı. Gliflerinde ve yazılarında ise daha büyük bir değişiklik gözlenmekteydi. Anakara'da her halk kendi bölgesinde yaşıyordu ve çeşitli kabileler yeni bir ülkeyi kolonileştirdiklerinde buralara rastgele yerleşmiyorlardı. Her kabile kendi ülkesini seçiyor ve atalarının Muğda yaptıkları biçimde kendi kentlerini inşa ediyorlardı. Birbirlerine komşu olacak şekilde yerleşiyor ve homojen bir bütün meydana getiriyorlardı. Bu izolasyon biçimi zamanla gelişti ve sonunda her kabile ayrı ayrı halklar, en sonunda da uluslar haline geldiler. İzolasyon arttıkça dildeki farklılıklar da büyüdü. Kolonilerin tarihini belli etmek zor. Mu yani Anakara, aşırı nüfuslu hale gelince ya da ülkenin büyük denizcilerinden atak ve girişimci bir grup yeni ve yerleşilebilir ülkeler bulduğu zaman kolonici bir gelişme de başlamış oldu. Mu'nun bu göçmen çocuklarına Mayalar denildi. Anakara'dan hangi yönde olursa olsun ayrılanlara Maya adı verildi. Kolonileşme Mu batmadan en az 70 bin yıl önce başlamış olmalıdır. Çünkü doğudaki Naakal metinlerinde kutsal kardeşlerin 70 bin yıl kadar önce Anakara'nın din ve bilimlerini kolonilere taşıdıklarını anlatır. Bu kolonilerden birinin 35 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olduğu da aktarılır. Yeryüzünün tüm bölgelerinde bulunmuş son derece eski insan kalıntıları ile sembolik yazı, tablo ve tabletler şeklinde karşımıza çıkan kısmi bir tarih ve eski belgelerden yararlanarak Anakara'dan ayrılan kolonicilerin izlediği yol ya da hatları tespit edilmiştir. Bu kalıntılar ana hatlardan ayrılan çok sayıda dalla birlikte kolonileşmenin izlediği iki ana yönü açıkça göz önüne sermektedir. İki ana yön Mu'dan hareketle doğu ve batıydı. Bu yönlerden hangisinin ilk olarak seçildiği konusunda kayıtlara ulaşmam mümkün olmadı. Mu'nun ilk kolonisinin yaklaşık olarak hangi tarihte kurulduğu belirlenemedi. Bugüne dek sadece bir koloninin Mısır'da Nil Deltası'ndaki Maya kolonisinin tarihini belirlemek mümkün oldu ki bu koloni yaklaşık 16 bin yıl önce kurulmuştu. Kayıtlar esas hatların her ikisinde de ilk kolonilerin yaklaşık bu tarihlerde başlama olasılığına işaret ederler. Ancak ilk kolonilerin nerede ortaya çıktığını kesin olarak bilebiliyoruz. Doğu yönünde ilk yerleşimler bugün Kuzey ya da Orta Amerika'nın batı sahilleri olarak bilinen yerlerde gerçekleşmişti. Batı kolonileri ise ilk olarak Asya'nın doğu kıyılarında ortaya çıktılar. Koloniler için bir sembol oluşturuldu. Bir koloni, Anakara'nın denetimi altında kendini yönetecek kadar geliştiği zaman bir koloni imparatorluğuna dönüşüyor ve buraya bir hükümdar atanıyordu. Hükümdarın sağını Güneş'in oğluydu. Bu ona Anakara tarafından verilen ve Mu'nun yani Güneş İmparatorluğu'nun vatandaşlığından ya da onun oğlu olduğu anlamına gelen bir sandı. Muhtemelen iki ana göç hattı bulunmaktaydı. Bu hatlardan biri, ardında kayıtlar halinde parlak izler bırakmıştır. Mu'dan çıkar ve Yucatan ve Orta Amerika'ya dek uzanır. Oradan Atlantis'e, Atlantis'ten Akdeniz ve Anadolu'ya, sonra da Çanakkale Boğazı vasıtasıyla Karadeniz'in güneydoğu köşesine dek gider. Amerika'nın batı kıyılarından bir kol, Güney Amerika'nın batı kıyısına dek iner ve Şili'ye kadar takip edilebilir. Orta Amerika'nın doğu sahilinden çıkan bir kol ise Güney Amerika'nın doğu kıyılarına iner ve Arjantin'e dek izlenebilmektedir. Bir başka kol kuzeye ve doğuya doğru ilerler ve Avrupa'nın İskandinav bölgelerinde sona erer. Atlantis'ten hareket eden kollar Güneybatı Avrupa ile Kuzeybatı Afrika'ya ulaşırlar. Akdeniz boyunca çeşitli kollar kuzeye ve güneye doğru ilerlerler. Bu Akdeniz kolonilerinin sonuncusu aşağı Mısır'da Nil deltasındadır. Diğer Doğu ana hattının kayıtları mevcut değildir. Sadece bazı kanıtlarla eski bir harita bulunmaktadır. Bu hatta ana karanın güneybatısından başlamakta ve Güney Amerika'ya gitmekteydi. Güney Amerika'nın batı kıyısından Amazon Denizi'nin kanallarından geçerek günümüzde burası Amazon bataklığıdır. Doğu Afrika'ya yöneliyordu ve muhtemelen Atlantis'in güney kıyıları boyunca çok sayıda ara nokta bulunuyordu. Bu hattın kolonicileri siyah ırklardı, yani zenci ve siyahtılar. Pasifik'te, Melanezya'da, Güneybatı Pasifik adaları hala uzak akrabaları yaşamaktadır. Bu siyahi, hatta ek olarak bir de beyaz ırk vardı ki, Karalar ya da Karyalılar olarak biliniyorlardı. Onlar da günümüzün Yunanlılarıdır. Mu'dan çıkan çok önemli üç doğu hattı daha vardı ki, bunlar Amerika'dan öteye gitmiyorlardı. İlki Nevada bölgesinde, ikincisi Meksika Vadisi'nde, üçüncüsü ise Peru'da son buluyordu. Yukarıda sözü edilen kanallar hala mevcut olmakla birlikte kesintili ve harabe durumdadır. Titicaca Gölü civarında Ant Dağları'nın zirvelerinde gözlenebilirler. 10. ayrımın sonu sayfa 154.